Profesör Doktor Ekrem Buru Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhabalar. Bugün Kraliçe ve İngiltere'yi konuşacağız. Dünya tarihinin aşağı yukarı ortalayalım yüzyılına, İngiltere tarihinin çok kritik yüzyılına tanıklık etmiş, 70 yılı tahtta geçirmiş, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth. Biz zaman zaman Kraliçe ile ilgili yayınlar yaptık. Daha doğrusu Avrupa'daki saltanatlarla ilgili yayınlar yaptık ve gün sonunda hepsinin aslında birbirleriyle akraba olduğunu, kavgaların, çatışmaların sanki aile içinde yaşanan çatışmalar gibi olduğunu gördüğümüzü ifade ettik. Bu defa çatışmaların dışında Kraliçe'nin ölümüyle birlikte hepsinin bir araya geldiğini de gördük. Kraliçe Elizabeth, biraz tarihinden, hayatından bahsedelim. Sonra özellikle de ona bu taçla birlikte verilen güçler ve sembollerinden konuşalım.
Evet, Kraliçe Elizabeth İngiliz kraliyet ailesinin bir ferdi olarak 1926 senesinde dünyaya geldi. Babası Galler Prensi'nin kardeşiydi. Yani taht sırasında
ikinci
sıradaydı, yani padişah şeyden sonra, kraldan sonra ikinci sıradaydı. Ama Galler Prensi, yani Kraliçe Elizabeth'in amcası, tahta çıktığında ve çocukları olduğunda Kraliçe Elizabeth'e taht sırasının gelmesi biraz zordu. Çünkü primogenitür usulü vardır.
Zaten ona göre de yaşadı,
ona
değil mi?
Ona göre yaşadı.
Hiç basit bir hayat. Beklemedi babası
Londra'da
kendisi
basit bir evde. Basit derken yani kendilerine bir sarayda doğmadı yani. York Dükü'nün yaşadığı basit bir evde doğdu. Mutlu bir İngiliz ailesi hayatı tablosu çiziyorlardı. Fakat her şey 1936'da değişti. 1936'da Kraliçe Elizabeth'in dedesi 5. George, ki 1. Dünya Savaşı'na şahitlik etmiş bir hükümdardır, vefat etti. Yerine Galler Prensi, yani prosedüre göre büyük oğlu 8. Edward adıyla tahta çıktı. Bu da çok popüler bir şahsiyettir. 8. Edward, ki Türkiye'ye geldi o zaman metresiyle beraber Atatürk'ü ziyaret etti ve sonra o metresiyle evlendi. Bu metresi
meşhurdur tabii. Atatürk'ün ziyareti sırasında da
Nahlin Yatı'yı
kabul edilmiş olması
Türkiye'ye gelmesi enteresan.
Dünyada ilk defa olduğu bir yer. Onun da hikayesini anlatmış. Hadi parantez açtım ama aslında böyle bir resmi kabul değil de sanki bir merak duygusuyla ortaya çıkmış bir şey gibi aktarıyorlar.
8. Edward'ın ziyareti gayri resmi bir ziyaretti o zaman zaten. Ama dünyadaki reaksiyonu çok fazla oldu. Yani çünkü bir müddet sonra tahttan indirilince, yani çok fazla yere ziyaret yapmamış, yaptığı ziyaretlerden en popüleri de Türkiye'ye yaptığı ziyaret olmuştur. Bu kadın evlendi. Kadın daha önce iki kere ayrılmış ve kocaları hayatta olduğu için Anglikan Kilisesi'nin kanunlarına göre kralın böyle bir kadının evlenmesi mümkün değil. Evet, parlamento buna karar verir. Parlamento karar verirse bu olur. Ama parlamento buna izin vermedi. İngiltere'de, şimdi benim daha önce kraliçe ve İngiliz monarşisi ve umumi olarak monarşi ile alakalı yayınlarımı takip edenlerden aldığım bir reaksiyon var. Çoğu müspet olmakla beraber, canım yani kraliçenin de hiç mi kötülüğü yok, kralın hiç mi kötülüğü yok. Şimdi İngiltere'de de birazdan belki anlatırız, hükümdar sembolik bir mevkidedir. Bütün monarşilerde böyledir. Mesela Sultan Vahidettin için de geçenlerde konuştuk. Sultan Vahidettin hiçbir icraatından mesul değildir. Çünkü monarşilerde icraatı hükümetler yapar. Başbakan ve kabine yapar. Evet, onu tayin eden hükümdardır ama prosedür böyle. İngiltere'de de böyledir. Parlamento her şeye karar verir, hükümet her şeye karar verir.
Ve hep de onaylamak zorunda değildir.
Onaylamak zorunda değildir ama onaylamıştır. 300 senedir onaylamıştır. Yani kayda böyle kurulmuştur. Anayasa geleneği böyle olmuştur. Kral, ben bu kadınla evlenmek istiyorum çünkü seviyorum dedi. Parlamento buna izin verebilirdi. Ve hiç kimse de kınamazdı. Çünkü aşk var işin içinde.
Ve dünya tarihi değişirdi.
Ama parlamento bunu tasdik etmedi. Dedi ki geleneklerimiz buna aykırıdır. Çünkü Anglikan Kilisesi. Fakat işin arkasında başka bir şey vardı. Çünkü Galler Prensi Nazi'ydi. Daha doğrusu Nazi sempatizanıydı. Evet.
Almanya'ya ziyaretleri, kampları ziyaretleri.
O zaman İngiltere'nin aristokratları arasında Nazilere sempatizanlık, yani ırkçılık vardı. İngiltere ve İngiltere bunu ustaca tasfiye etti, bu ırkçılığı kendi memleketinde ustaca tasfiye etti. Yoksa o da İngiltere'nin felaketine sebebiyet verirdi. Düşünebiliyor musunuz? Sömürgelere sahip bir ülkesini zaten dağılıyorsunuz. Bir de ırkçılık olsaydı İngiltere diye bir yer kalmazdı. Bu enteresan bir hadisedir.
Büyük bir manevra aslında.
Büyük bir manevradır. Ha. Krallarını feda ettiler bu yolda. Ve arkasından biliyorsunuz büyük harp.
Ama yani bir kral gider, başka bir kral gelir.
Evet, kardeşi ki bununla alakalı Kekeme Kral diye filmler yapıldı. Çok yüksek profilli olmayan bir prensti. Bir kere konuşurken kekeliyordu. Fakat saltanatı boyunca hiç de öyle düşük profilli olmadığını gösterdi. Çünkü 2. Dünya Savaşı onun zamanında yaşandı. Yani Kraliçe Elizabeth'in babası 6. George ismiyle kral oldu. Kraliçe Elizabeth'in babası kral olunca kraliçe Elizabeth'in hayatı değişti. Bu sefer veliaht oldu.
Evet.
Kralın büyük kızı oldu. İlk sırada oldu. Bu enteresandır. Ve babası çok yaşamadı. Yani sigara müptelasıydı, kanser oldu ve genç yaşta vefat etti. 1952 senesinde vefat etti. Kraliçe Elizabeth o zaman 26 yaşında bir genç kraliçe oldu. Ve taç giyme merasimi, ertesi sene yapılan taç giyme merasimi ilk defa televizyonlardan yayınlandı ki bu da dünyada bir ilktir.
Evet.
Yani İngiliz diplomatlarının mesela Churchill'in karşı çıkmasına rağmen yapmayın bunu yani. Halk böyle şeyleri görmesin. Krallığın bir ihtişamı gizli, vardır, gizli. Bir mistisizm, bir gizliliği vardır, esrarı vardır dediler ama bu monarşinin ve hanedanın popülerleşmesi yolundaki en mühim adımdır.
Bir tabii çağa ayak uydurmak gerektiğini evet. de fark evet. etmişlerdi herhalde.
Evet, bu da bir başarıdır. Kraliçe Elizabeth ondan sonra...
Bu da evliliğinden biraz bahsedelim,
bahsedelim.
Mi? Bahsedelim.
1952'den itibaren 70 yıllık saltanatıyla İngiltere tarihinin en uzun süren hükümdarıdır. Dünyada da kendinden uzun olanlar var ama evet yine bir rekorun sahibidir. 1948-47 senesinde akrabası olan Prens Philip'le evlendi. Bu da bir aşk evliliğiydi. Yani aşk evliliği derken gezdiler tozdular değil de yani kız oğlanı gördü, oğlan kızı gördü. Zaten akrabalardı, birbirlerini sevdiler. Kraliçe Elizabeth çok güzel değildi ama sevimli bir kızcağızdı. Fakat Prens Philip o zaman yakışıklı bir,
popüler
bir prensti. Fakat çok fakirdi ve tacını tahtını kaybetmiş bir hanedana mensuptu.
Bir tabii Yunan prensi olması açısından
evet.
belki komşumuz olması açısından
evet.
da böyle bir
Yunan
şey.
Prensidir. Prens Philip babası Yunan kralının kardeşidir. Yani biraz yan koldan geliyor. Yani Prens Philip Yunan kralı olması çok uzak bir şeydi ihtimalle. Krallık kalsaydı Yunanistan'da. Ama aslında Yunan krallık ailesi Danimarkalıdır. Danimarka asıllıdır. Dolayısıyla Almandır. Şimdi mesela İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle Danimarka hanedanı, Oldenburg hanedanı başa geçti. Hanedan da değişiyor biliyorsunuz. Şimdi Prens Philip'in annesi Kraliçe Victoria'nın torunuydu. Dolayısıyla Prens Philip ile Kraliçe Elizabeth uzaktan akrabalardı. Bu sebeple İngiltere'ye gelmiş, İngiltere'de yerleşmiş, subay olmuş bir gençti. Aile bu evliliği onayladılar. Kraliçe Elizabeth'in uygun bir namzet olduğu düşünüldü ve evlendiler. Ufak tefek pürüzlerle beraber...
Ünvan verildi.
Edinburgh dükü oldu. Yani Yunan prensliğinden vazgeçti. Yani İngiltere... Konsort prensi olunca yani kraliçenin kocası olunca bir yandan Yunan prensi unvanını muhafaza edemezsiniz. Bu çünkü diplomatik bir mesele olur. Halbuki öyle olmasa, kraliçe olmasa başka bir prensle evlenmiş olsaydı Yunan prensi olarak kalmaya devam edebilirdi. Ama kraliçenin kocası Yunan prensi olamaz. Yunanistan'la bütün alakalarını kesti. Yunan prensi unvanından vazgeçti. Edinburgh dükü unvanını kral ona verdik. İngiltere'de ve bütün monarşilerde kral istediği herkese soyluluk unvanı verebilir. Bu soyluk unvanları iki türlüdür. Bir geçici soyluk unvanı yani ölünce biter. Mesela Churchill Sir unvanı verilmiş. Churchill ölünce bitiyor. Hayatı boyunca Lord Margaret Thatcher geçmiyor. Lordlar kamerasına üye oluyor. Lord diye anılıyor veya Sir diye anılıyor. İkisi aynıdır. Ama soyuna geçmez. Ama bir de ırsi soyluluk vardır. Arazi vardır, şatosu vardır. Az veya çok ve o öldükten sonra çocuklarına geçer. İşte Edinburgh dükü unvanı aldı. Bu evlilik dört çocuk ...la neticelendi. İşte Prens Charles, 3. Charles adıyla kral oldu. Prens Anne, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward. 4 çocuk. Bu çocuklar hiçbir zaman mutlu evlilikler yapmadılar, biri hariç. Ve biraz mübalağalı da olsa paparazilerin ve magazin medyasının hep dilinde oldu. Ki bu haberlerin çoğu mübalağadır. Yani gerçek dışıdır. Bunlar biliniyor. Ve saraydan ayrılan hizmetçilerin o gönül kırıklığıyla yazdığı hatıralar fevkalade mübalağalıdır. Yani anlatılan öyle değil. Ama şurası bir hakikattir ki Kraliçe Elizabeth çocuklarından çekmiştir. Sıkıntı çekmiştir. Kocasından değil ama ailesinden
kocasıyla
sıkıntı çekmiştir.
Da bir şöyle bir tabii bu çok haberler çıktığı için söyleyelim. Kocasının da aslında kraliçenin kocası olmayı çok kabul edemediği, arada
evet.
baş kaldırdığı, onu yalnız bıraktığı, zor durumda
evet.
bıraktığı, katılacağı bir törenden son anda vazgeçtiği
evet.
ifade
Prens
ediliyor.
Prens Philip, bundan birkaç sene evvel vefat eden Prens Philip, evet yakışıklı bir çocuktu ama aile ayrılmış, anne baba ayrılmış. Anne akıl hastanesinde, şizofreni hastası. Baba iki gözü görmüyor. Çok fakirler. Yani inanılmaz fakirler. Şimdi soylu deyince insanlar inanamıyor ama sürgündeler. 5 paraları yok. Yani Prens Philip Yunanistan'dan bir sepetin içinde bir geminin yük deposuna kaçırıldı. Yani darbecilerin elinden. Binaenaleyh çok fakirlerdi. Bir kere Prens Philip de bunun getirdiği bir kompleks vardı. İkincisi Alman genlerinin getirdiği üç kız kardeşi Alman prensleriyle evlendik. Hepsi Naziydi. Onun için düğüne davet etmediler mesela onlar. O zaman Almanya harp yeni bitmişti. Onun getirdiği bir aşırı disiplin, ciddiyet vardı. Bundan dolayı Elizabeth'le zaman zaman problemler yaşadılar. Sizin de söylediğiniz gibi bir kompleks duydu işte. Gerek soyadının kullanılmasında, gerek çocukların okumasında. Fakat ben size bir şey söyleyeyim. Bazen de sözünü dinletti. Mesela çocukların bu problemle yetişmesinin sebebi Prens Philip'tir. Çünkü o onların çok disiplinli olarak yetişmesini istedi. Bu disiplin
biraz ağır geldi.
Evet. Evet, Prens'in çocukları çok düşük profilli değildir. Mesela Prens Charles iki fakülte mezunudur. Antropoloji ve sanat tarihi okudu. Cambridge'de. Aynı zamanda askerdir. Ama çocukların ruh sağlığını babalarıyla anneleri arasında yaşanan problemler ve Elizabeth'in her zaman kocasını onore etmek istemesi. Ya bu bir problem olarak.
Ezilmemesini sağlamaya çalıştı.
Çünkü daha önce Kraliçe Victoria misali vardı. Kraliçe Victoria Belçika Prensi Albert'la evlenmişti. Albert da aynısını yapmak istedi. Yani bir kral gibi davranmak istedi. Kraliçe Victoria bunun sınırını çizmekte çok zorlandı. Yani sen benim kocamsın, her şeyimsin, seni seviyorum. Zaten onlarca çocuğu oldu. Ama sen kral değilsin kraliçe benim. Lütfen benimle hükümet arasına girme. Bu büyük sıkıntı doğurdu. Fakat Prens Albert'ın ve Victoria'nın şöyle bir şansı vardı. Albert çok erken vefat etti. Yani sahneden çekildi. Ama Prens Philip uzun zaman yaşadı. Fakat kısa bir zaman sonra Prens Philip statüsünü anladı.
Rolünü kabul etti.
Buna rağmen Kraliçe Elizabeth her zaman destek oldu. Yani zamparalığı falan olmadı. Ciddiydi. İngiliz kültürünü benimsedi. Hükümetle çalıştı. Senkronize çalıştı falan. Şimdi Kraliçe Elizabeth'in aile hayatı böyle. Kız kardeşinden de çok çekti falan. Ama Kraliçe Elizabeth'in bir kere şunu söylemek istiyorum. Daha önce de söyledim. Monarşilerde krallar hükümet etmezler. Kraliçe sembolik bir mevkidedir İngiltere'de. Bu 300 senedir böyle. Bütün krallar böyle. Yani bir kere kraliçe şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Avrupa Birliği'nden çıkalım, girelim. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Manchester'a fabrika yapın. Bunları söyleyemez. Bunlar hakkında beyanat veremez. Yani böyle olsa iyi olur diye bile bir konuşma yapamaz. Ancak çarşamba günleri başbakanı davet eder sarayda. Bu rutin görüşmeleri vardır. Orada her istediğini söyler. Her istediğini. Mesela Tony Blair ile hatta bir ara ters düştüler. Kraliçe bazıları şimdi işte Irak'ta ve Afganistan'daki kanların hesabı kraliçeye sorulsun diyorlar. Bilakis kraliçe Irak'a asker çıkarılmasına ve Afganistan'daki İngiliz askerlerinin kalmasına karşıydı. Bundan dolayı Tony Blair ile ters düştüler ama elinden bir şey gelmedi.
Bu basına görüş sızdı. Bildirebiliyor sadece.
Görüş bildiriyor evet. Görüş bildirebiliyor. Bunun dışında peki kraliçenin fonksiyonu nedir İngiltere gibi bir yerde? Ne yapar kraliçe? Kraliçe devletin reisidir. Yani bir yerde cumhurbaşkanı neyse kraliçe odur. Farkı nedir? Cumhurbaşkanı parlamentonun veya halkın seçimiyle gelir veya diktatörlüklerde bileğinin hakkıyla gelir. Ama monarşilerde belli bir hanedan vardır. Tarihte rol oynamış, devletin kuruluşunda veya herhangi bir safhasında öne çıkmış bir hanedandır. Bu hanedan mensupları belli bir kaideye göre, işte kral, kralın en büyük çocuğu. Oğlan değilse sonra kızı varsa kızı geçiyor. Kralın hiç çocuğu yoksa kardeşi, erkek kardeşine geçiyor. Hiç erkek kardeşi, kız kardeşine geçiyor. Böyle devam ediyor. Böyle uzak akrabalara kadar gider. Veraset böyle bir şey. İngiltere'de bu böyle. Mesela başka yerlerde farklı olabilir. Bu hanedandan birisi devletin başına geçer. Bunun avantajı şudur. Çocukluğundan beri devlet başkanı olmak üzere yetiştirilmiştir. Oturması, kalkması, konuşması, tahsili buna göredir. Ve Kraliçe Elizabeth mesela hiç tahsil yapmadı, hiç okula gitmedi. Ama sarayda hususi tahsil gördü. İşte Fransızcadan anayasa tarihine varıncaya kadar hususi hocalardan ders gördü. Savaş sırasında orduya iştirak etti. Yani sembolik de olsa orduya
hiç
iştirak etti.
Hiç ehliyeti olmadığı halde.
Olmadığı halde evet.
Şoförlük ve tamircilik yaptı.
Şoförlük öğrendi, tamircilik öğrendi. Yani aile o zaman iyi bir imtihan verdi İngiliz kamuoyu nezdinde. Monarşiyi güçlendirdi. Dünyada cumhuriyetler yükselirken ve monarşi düşerken İngiltere monarşisi her zaman prestij kazandı. Bunun sebebi de kraliyet ailesinin taktikleridir. Yani kraliçenin anne babası, kraliçenin kendisi bunda mühim bir rol oynamıştır. Kraliçe devletin başkanıdır. Yani ne demek bu? İngiltere'de seçimler olur. Seçimlerde en fazla rey alan parti, iki parti vardır İngiltere'de. Muhafazakar Parti. Bir de İşçi Partisi. Eskiden Liberal Parti'ydi. Sonra İşçi Partisi oldu. Liberal Parti gene var ama çok fazla bir rolü yok şeyde. Yani iki parti. Aslında üç parti var ama esas iki partidir. Bunlardan birbirine çok yakındır reyleri. Birisi iktidara gelir, birisi düşer. Böyle devam eder. Çok fazla da politika değişmez İngiltere'de. Çünkü bunu çok fazla kimse de bilmez ama İngiltere'yi ne kraliçe idare eder, ne parlamento idare eder aslında. Hatta aslında ne de hükümet idare eder. War Office ve Foreign Office, yani Dışişleri Bakanlığı'yla Savaş Bakanlığı idare eder diye bir söz vardı. Bu çok meşhurdur. Hatta mesela Ankara Hareketi sırasında Lloyd George İngiliz hükümetinin başındaydı. Lloyd George Ankara düşmanıydı. Ama kral bir taraftı. Parlamentoda Ankara taraftarları vardı. Fakat War Office ve Foreign Office hep Ankara'yı destekledi. Yunanlara karşı. Mesela Yunanları desteklemedi. Halbuki hükümet Yunan yanlısı ve Ankara aleyhtarıydı.
Zaten onun oraya gitmesi konusunda ikna eden kendileri.
Evet. Lord George, hükümet. Değil mi? Hükümet her şey demektir. Normali de bu demokrasilerde bu böyledir. Ama Lord George bile İngiliz politikasının devamında çok cüzi bir rol oynamıştır. Savaş ofisiyle yani Milli Savunma Bakanlığı, yani Genelkurmay'la Milli Savunma Bakanlığı diyelim, Harbiye Nezareti'yle Dışişleri Bakanlığı bütün o operasyon. Sadece Ankara, Anadolu'daki operasyon değil, Orta Doğu'da olanlar, Rusya'da olanlar, bunlar hakkındaki bütün politikaları nihai olarak biz Dışişleri Bakanlığı ve Savaş Bakanlığı tarafından organize edildiğini biliyoruz, görüyoruz. İngiliz arşiv vesikaları neşredildikçe de bunu anlamamız mümkündür. Mesela Lloyd George bir emir veriyor. Ankara'ya saldırın diye. General Harrington Savaş Bakanı ile konuşuyor. Saldırmayın diyor. Saldırmıyorlar. Mesela Mudanya'dan sonra.
Kimi sözü geçiyor yani.
Bu çok açıktır yani. Herkes bunu bilir. Şimdi İngiltere'de de böyledir. Yani parlamento toplanır. Kraliçe bunlardan en çok rey alanı başbakan olarak tayin eder. Görünüşte başbakanı kraliçe tayin ediyor ama prime minister zaten. Baş yardımcı. Yani baş vekil. Yani kraliçenin vekilleridir aslında bakanlar. Bakan eskiden bizde de vekil denirdi. Kraliçenin vekilleridir. Yani devlet idaresinde kral veya kraliçe işe müdahale etmez. Vekilleri vasıtasıyla yürütür. Başvekil yani başbakandır. Diğer vekiller de bakanlardır. Ama tabii ben hayır sana vermeyeceğim diyemez kraliçe. Çünkü İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Ama anayasa gelenekleri yani constitutional conditions asırlar boyunca bazı şeyler koymuştur. Kraliçenin yapacağı şey budur. Yani en çok reyi kim aldıysa ona vermek. Bu başbakan olur. Parlamentoda itimat reyi, güven oyu alır. Devam eder. Kraliçe ben senden hoşlanmıyorum. Seni azledeceğim. Yerine başkasını gibi böyle bir şey yok. Her hafta görüşür. Fikirlerini söyler. Parlamentodan kanun teklifleri kraliçenin önüne gelir. Kraliçenin bunları reddetme imkanı yok. Geri çevirme imkanı var. Ama 300 seneden beri, 1708'den beri hiçbir zaman yapılmamış bu. Neden? Yapabilir teorik olarak. Ama hükümetle ters düşmek istemiyor. Amme efkarıyla, kamuoyuyla ters düşmek istemiyor. Bak biz yani kraliçeye hürmet ediyoruz ama o bizim irademize saygı göstermiyor. Dedirtmiyor. Yani biraz evvel söylediğiniz
tekrar
modern şah
demek
diyebiliyor. Hiç onu da dememiş.
Onu bile dememiş.
Onu da dememiş. Onun çünkü hükümet şeyinde görüşüyor. Yani böyle bir kanun çıkaracağız diyor başbakan. Sayın başbakan şunu dikkate alın ama bunu dikkate alın ama mesela şu emekliler unutulmasın ama bakın şunlar şöyle bu böyle olursa bizim
zaten için baştan söylüyor.
Baştan zaten söyleyeceğini fikrini söylüyor. Sözde sihir tesiri vardır. Hükümetler de yani kraliçenin böyle bir teklifi var veya böyle bir arzusu var diye onu zaten kanun teklifine aksettiriyorlar. Eğer aksettirmemişlerse kraliçe kendi fikrinin kabul edilmediğini görüyor ve üstelemiyor.
Yani orada da bak ben size bunu söylemiştim bunu da yapmamışsınız demiyor. Ama farkına varıyor.
Farkına varıyor tabii ama bu, yani niçin geri çevirsin ki? Çünkü zaten daha önce söyledi. Nazara almadılar. Niye nazar almadınız diye kanun teklifini geri çevirmenin manası yok. Orada her şey akılcı işler.
Evet. Tabii bir şey sürecin sıkışmaması, tıkanmaması için devam ediyorlar. Kısa bir ara verelim sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kraliçe Elizabeth sansasyonel bir hayat yaşamadı.
Evet.
Ama dünyanın en sansasyonel zamanına tanıklık etti.
Doğru. Yani onlarca başbakan, 15 başbakan bunlar Churchill'le düşünün başladı. En son başbakanı ile Churchill arasında 100 yıl var yaş olarak. Bu bir asırdır, bu enteresandır.
Dünyanın en hızlı değiştiği dönem.
Düşünün Stalin vardı başta o geldiğinde. Yani Mao vardı. Yani çok çaplı değişik büyük kişilerle aynı zamanda devlet başkanlığı yaptı. Bunlarla görüştü. Onlarca seyahat yaptı. Yurt dışı seyahati yaptı. Bunlarla görüştü. Şimdi Kraliçe Elizabeth'in İngiltere için bir ehemmiyeti var. Şöyle ki İngiltere biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir harabiyete uğradı. Yani savaşı kazandı ama aslında kaybetti. Çünkü bütün maddi varlıklarını kaybetti. Bir kere 20-40 arası nüfusunun büyük bir kısmını savaşta kaybetti. Bunlar biliyorsunuz müstahsil üretici kitledir. Şehirler bombalandı. Üretim savaşa kanalize edildi. Fakirlik, yokluk,
sınırlar,
kara borsa. Bir kere muazzam bir şey. Dünya politikasındaki yerini tartışmasız bir şekilde Amerika'ya kaptırdı. Üçüncüsü, üzerinde güneş batmayan bir imparatorluktu. Savaş öncesinde. Hindistan onundu. Hindistan derken Pakistan, Hindistan, Nepal, Birmanya, Malezya hepsini kastediyorum. Afrika'nın yarısı onundu. Yani ortadan bir cetvel çizin. Sağ tarafı, yani doğu tarafı onundu. Batı tarafı da Fransa'nındı. Harpten önce. Dünya böyle bir yer. Cebeli Tarık onundu, Malta onundu, Kıbrıs onundu. Hala daha Mısır'da, Ürdün'de, Irak'ta askerleri vardı. Körfez'de askerleri vardı. Afganistan'da, yani dünyaya hakimdi İngiltere. İkinci Dünya Savaşı'nı kazandı ama bunların hepsini kaybetti.
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun
yaşadığını
daha da ağır
bir... acı, daha ağır ama bu kadar acı değil. Neden acı olmadığını söyleyeceğim. Çok daha fazlasını, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadıklarının çok daha fazlasını İngiltere yaşadı. Maddi manevi yaşadı. Kayıp olarak maddi. Ama işte monarşinin burada devreye girdiğini görüyoruz. Bu kopuşun, bu dağılmanın mümkün mertebe sancısız olması yolunda monarşinin ve kraliçenin hem babasının hem kendisinin muazzam bir rolü olmuştur. Nasıl olmuştur? Bağımsızlık isteyenlere sulh yoluyla, tamam kardeşim sen bağımsızlık mı istiyorsun? Peki, sulh yoluyla ayrılalım.
Artık dünyanın değişini kabul etmiş.
Kabul et, Hindistan gibi. Ondan sonra bağımsızlık istemeyenlere, kardeşim siz İngiltere'den idare edilemezsiniz. Kendi başbakanınızı seçin, parlamentonuzu toplayın. Ama sembolik olarak bize bağlı olun demiştir. Mesela bu büyüklüğü gösteririz. Onlar böyle ayrılık ne olacak İngiltere'nin bir şey olmaktan? Daha iyi bir dünyada, daha peri bir Barbados için, bir Antigua, bir ada için daha avantajlı biliyorsunuz. Bir de şu var tabii, bu insanlar bunu bilmiyorlar. İngiltere'de tek millet, tek bayrak, tek devlet böyle bir şey yok. Biz şimdi İngiltere dediğimiz yer biliyorsunuz aslında Birleşik Krallık'tır. Birleşik Krallık bir, İngiltere yani Londra ve etrafı. İki, İskoçya yani o Britanya adasının kuzeyi. Galler, Britanya adasının batısı, Cardiff ve civarı. Bu üçü o adadadır. Bir de Kuzey İrlanda etti, dört. Bunlar Büyük Britanya'yı teşkil eder. İşte Büyük Britanya'nın iki de adası vardır. Man Adası ile Şanel Adaları. Bunların her birinin ayrı parlamentosu var, ayrı başbakanı var. Burada ayrı bir dil konuşuluyor, ayrı bayrağı var. Bunların hepsi...
Ama sınıra baktığınızda...
Birleşik Krallık'tır. Evet. Birleşik Krallık. Evet. Bir nevi federasyon gibi düşünün bunu ama farklıdır. Birleşik Krallık. Kraliçe hepsinin kraliçesidir. Ayrıca Kanada'nın devlet başkanı kraliçedir. Ama Kanada'nın...
Bu bir manda yönetimi gibi mi? Hani bizim...
Yok. Manda şöyle. Daha önce İngiltere, Filistin'de, Irak'ta, Ürdün'de manda kurmuştu. Yani manda bir nevi himaye. Orada komiseri var. Onlar kendilerini idare ediyorlar ama her şey komiserden geçiyor. Buralar öyle değil. Buralarda görev ayrımı yapılmış. Şu belediye işlerine siz bakın. İşte emeklilik işlerine siz bakın. Okulları siz idare edin. Ama dış temsilcilikler işte bunlar.
Sınırlarınız bizim sınırlarımız gibi olsun.
Mesela Kanada'nın, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın devlet başkanı kraliçedir. Bunlar da dominion, ayrı statüleri var. Bunlar apayrı bir devlet. Birleşmiş Milletler nezdinde her hüküm, elçiler. Sadece devlet başkanı kraliçe. Kraliçe oraya bir vali tayin ediyor. Vali kraliçe sanki oradaymış gibi hükümeti tayin ediyor. Ama hükümet o tayin etmiyor. Aslında seçimler
seçimi
oluyor.
Seçimi onaylıyor.
Onaylıyor. Bunlar... Britanya mazisine bağlı kaldıkları için, halkı da Anglo-Sakson oldukları için bunu devam ettiler. Bunun dışında Amerika'da, Atlas Okyanusu'nda, Pasifik Okyanusu'nda pek çok irili ufaklı devletler var. Bu devletlerin hepsi kraliçeyi hükümdar tanıyor. Mesela Avrupa'da var Cebeli Tarık. İspanya ile Afrika arasında bir yer var Cebeli Tarık. Orası şu anda İngiliz toprağıdır. Kraliçe oranın da kraliçesi. Ama kendi parlamentosu var, başbakanı var falan filan.
Ama istediğinde burası benim topraklarım, evet, sınırım. Ben bu geçişi kapatıyorum.
Diyebilir, diyor zaten. İngiltere. Diyor tabii, evet. Aynen öyle. Mesela Malta eskiden öyleydi. Malta istiklendi. Şimdi bu sefer ikinci bir yol. Kraliçe ve hükümet. Aslında bu kraliçenin politikası değil ama kraliçe burada hükümete yardımcı oldu. Yani İngiliz diplomasisine yardımcı oldu. Yurt dışı seyahatleri ve bu söylediğim hadiseyle. Dediler ki eski İngiliz sömürgelerine biz Commonwealth adıyla bir araya gelelim. Tıpkı Avrupa Birliği gibi, Birleşmiş Milletler gibi. Gümrük Birliği. Serbestçe aramız birbirimize gidelim gelelim. Kültürel alışverişimiz olsun ve birbirimizi koruyalım. Bunlar düşündüler ya dedi İngiltere güçlü bir devlet. Yıllarca da bizi severiz sevmeyiz idare etti. Bundan iyi geçinmemiz bizim menfaatimize dediler ve Commonwealth kuruldu. Commonwealth'ın başkanı kraliçedir. Evet çok çok çok güçlü bir şey yok ama bu devletler arasındaki bağı hala İngiltere. Yani daha ami basit bir tabirle söyleyeyim İngiltere hala eski sömürgeler üzerindeki kontrolünü
Yani aslında oradaki siyasi gücünü kaybetmiş olsa da ekonomik gücünü bu şekilde
Ekonomik,
devam ettiriyor.
kültürel
Kültürel
ve
tabii bir yandan.
diplomatik, milletlerarası camiada. Ve zaten orada yaşayan ve oranın idareciliğine gelen kişiler siyah renkli de olsa İngiliz okullarında yetiştiği, İngilizlerle beraber düşüp kalktığı, İngilizlere hayran olduğu için içten içe aslında
Zaten
İngiltere
benim
orada hakim demektir.
bir tür misyonerlik faaliyetini devam ettiriyor.
Nehru da Hindistan'ın başkanı, İngiltere'de okumuştur. Cinnah da İngiltere'de
Yani her iki
okumuştur.
tarafın
Evet.
aslında yöneticileri bir
Evet.
şekilde o
Bu
kültürden
İngiliz
geçiyor.
politikasıdır. Kraliçenin bunda bir rolü yok ama kraliçe işte bunu sembolize ederek burada İngiltere'nin tekrar dünya politikasında güçlenmesini, oyun kurucu ülkelerden biri olmasını temin etmiştir. Bunu bildikleri için İngiliz hükümeti ve halkı monarşiye ve kraliçeye bağlıdır ve saygılıdır. Evet, İngiltere'de de cumhuriyetçiler var. Kraliçeden hoşlanmayanlar var. En azından tipinden hoşlanmayanlar var. Veya çok mazbut olup da kraliçenin çocuklarının hayatından hoşlanmayanlar var. Veya canım kraliçeye de bu kadar para gidiyor bizim
Evet, o çok
cebimizden.
tartışılıyor.
Ama orada da bakın şimdi bir yanlışlık vardır. Şöyle ki bizdeki Diyanet bütçesi gibi. İmamlara niye maaş veriliyor benim şeyimden diyor
Vergiyle.
adam, vergimden. İyi ama yıllarca Osmanlı'nın yaptığı vakıflar var. Bu vakıflar imamlara maaş vermek için kurulmuş. Sen bunların hepsine el koymuşsun. Bunların geliri devlete geliyor. Sen bunun hesabını sormuyorsun. Niye bunlar devlet bütçesi benim cebime geliyor diye sormuyorsun da cebinden çıkanı soruyorsun.
Kaldı ki Buckingham Sarayı'nın bile büyük bir kısmını turizme
Heh.
açmış bir kraliçeden
Şimdi efendim
bahsediyoruz.
İngiltere Kraliçesi dinleyicimizin hoşuna gidecek bir şey bu. Çok zengin bir insandır. Dünyanın en zengin insanlarından birisidir. Fakat bu zenginlik tablolardan, antikalardan, mücevherlerden yani satılamayan şeylerden. Buckingham Sarayı'ndan, Sandringham'dan, şimdi Kraliçenin gömüldüğü Windsor Castle'dan, Balmoral bunlardan geliyor. Bunlar hepsi milyarlık yerler. Ama Kraliçenin yani para olarak gene zengin bir insan ama bu nereden geliyor? Devlet başkanı olarak maaş alıyor. Bu aldığı maaş ki bütün maliyetinin de maaşını oradan karşılıyor. Bazı memleketlerin cumhurbaşkanlığı bütçesinden daha düşüktür. Bu bir. İkincisi İngiltere'de aristokrasi var. İnsanların bir kere bunu anlaması lazım. Aristokrasi de aristokratların mülkleri var. Bu mülklerden onlara gelir geliyor. Mesela İngiltere'de Buckingham Sarayı'na giden büyük bir cadde vardır. O caddenin sağındaki, solundaki apartmanlar, dükkanlar Londra'nın en pahalı binalarıdır. Buckingham Dükü'ne aittir. Onun bir adamı var. O topluyor gelirini. Yani İngiltere'nin en zengin insanlarından birisi. İngiltere'de bu var. Bir kere liberalizmin ve kapitalizmin en güçlü olduğu ülkelerden biri. Kraliçenin atalığından gelme mülkleri var. Mesela Lancaster Dükalığı var. Bu kraliçenin mülküdür. Buradan ona gelir geliyor.
Şimdi mesela Galler Prensliği
Evet. Galler
William'a
Prensliği...
geçti. Milyar dolarlık bir
Galler
mülkün.
Prensliği'nin değil de Galler Prensliği ünvan. Cornwall Düklüğü. Orada
Cornwall
Cornwall
Düklüğü,
var.
evet.
Galler'de. Cornwall Dükü'dür şey. Şimdiki William. Onun geliri var. Yani bu gelir onun mülkiyet hakkı. Yani sizin babanızın çiftliği var. O sizin. Yani çiftlik benim
Hatta bu
değil ki.
cenaze töreni için bile devletten para alınmadığı ve kendi bütçesiyle, sarayın
Heh.
kendi bütçesiyle bunun organize
Mesela
edildiği.
Windsor Castle yandı. 92 zannediyorum ya 97. Kraliçe şeyde almadı devletten para. Ki devletin tamir etmesi lazım. Neticede evet, kraliçenin bile olsa tarihi bir eser yani. Sarayları turistlere açtılar. Turistlerden toplanan parayla iyi bir paradı. 20 sterlin veriyorsunuz girmek için mesela. Şurayı gezmek için ayrıca, şurayı gezmek için ayrıca. Bu parayla orayı tamir ettirdim. Ben demiyorum. Ekonomistler diyor ki monarşinin İngiliz ekonomisine yıllık katkısı 1,7, 1,8 milyar sterlindir.
Sadece bunun için bile ayakta
Bunun
tutulmaya
üçte biri
değer
turizm
miyim?
vesilesiyle geliyor. Mesela bu taş gibi memeler şunlar bunlar masraf ediliyor değil mi? Şimdi bakın birkaç gün sonra açıklama yapılacak. Ekonominin şu kadar faydası var. Yani geniş olarak
Cenaze töreni
düşeceksin.
için bile
Evet.
milyonlarca insanın İngiltere'ye
Evet.
aktığı ifade ediliyor.
Bunu böyle düşünmek lazım. Marka değeri var kral ailesinin. Yani İngilizler işlerini bilirler. Bakkal millet derler onları biliyorsunuz. Efendim kraliyet şu kadar masrafı var. Kraliyet ailesinin bunun fazlası kraliyet ailesi vesilesi ekonomiye giriyor. İngilizler bunu gayet iyi bildikleri için bu mevzuda konuşmuyorlar. Basit halk bunu bilmediği için onlar konuşurlar.
Sesini
Çıkın
çıkartanlar da
bizim
çabuk susturuluyor.
vergi mükelleflerinden çıkıyor diyor. Bu da şimdi Amerikan tabiridir bu. Aptalca bir söz. Oradan çıkıyor. Öyle çıkmıyor yani. Kusura bakma kardeşim adamın kendi mülkü var. Ya beğenme ayrı mesele. Nereden geldi o ayrı bir mesele ama kendi mülkü var. Şimdi Kraliçe Elizabeth'in böyle bir fonksiyonu var. Yani dış politikada İngiltere'yi temsil etmek, dağılan İngiltere'yi tekrar toparlamak ki bunu kadın hakkıyla yapmıştır. Yani herkes şimdi bizden Kraliçe Elizabeth hakkında menfi şeyler bekliyor ama şimdi tarihi şahsiyetleri biz menfi müsbet diye ayırmayız. İnsanlığa, kendi ülkesine ve bizim cenahımıza, yani bir Türk Müslüman olarak.
O zaman bizimle ilişkilerinden biraz bahsedelim.
Üç kere Türkiye'ye geldi. Hı hı. Üç kere mesela. Bunlardan birincisi 61 senesinde Adnan Menderes'in asılmaması için gayri resmi bir ziyaret yaptı. İran dönüşü Ankara'ya uğradı. Havaalanında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'le görüştü. Lütfen Adnan Menderes'i asmayın. Bu demokrasi seçilmiş bir başbakandır. Bu doğru değil dedi. Dinlemediler. 71'de geldi. Ve 2002 zannediyorum geldi. Resmi seyahat. 2002 evet. Resmi seyahatlerdi bunlar. Yani resmi seyahatler. Şimdi Türkiye İngiltere'nin dış politikasında ikinci derecede bir ülkedir. Ama Rusya'nın komşusu olduğu için ve Orta Doğu'nun ortasında olduğu için ayrı bir ehemmiyeti vardır. Diğer devletlere göre ayrı bir ehemmiyeti vardır.
Bu şu anda
vardır.
Da böyle mi?
Şimdi de böyledir.
Zaman içinde bir değişiklik Hayır, şimdi, gösterdi mi?
Efendim Türkiye bir İngiltere, Fransa, Rusya gibi bir ülke değil. Güçlü bir ülke değil. Hiçbir zamanda dünyada öyle bir ülke olması mümkün değil. Potansiyel çünkü buna müsait değil. Yani bulunduğunuz imkanlar buna bulma müsait değil. Ama bir Senegal'de değil elbette ki. Bunun diğeri de anahtar bir memleket. Yani bu tabii coğrafyadan geliyor, tarihten geliyor, nüfustan geliyor. Demografik hususiyetlerden, dinden çok çeşitli sebepleri var. Yani Türklerin kurduğu bir devlet olmasından Türk Cumhuriyetlerini düşünmüş.
Eskiden de böyle miydi?
Eskiden de böyleydi.
Osmanlı iken
de böyleydi. Nitekim Doğu meselesi denilen, Şark meselesi denilen Osmanlı Devleti ne olacak meselesi biliyorsunuz 19. asırda gündeme geldiği zaman bütün Avrupalılar aman aman dedi. Osmanlı Devleti yıkılırsa dünya alt üst olur. Yaşatmak için elimizden geleni yapalım. Ne zamana kadar? 1908'den sonra artık Osmanlı Devleti ipini çektiler. Artık Osmanlı Devleti bu haliyle yaşamasın dediler. Politika değişti çünkü. Dünya değişti.
Peki değişime ayak uydurması istenemez miydi? Yani o birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet bunlar için miydi?
Şimdi Avrupa bunu istedi. İçeridekiler de istediler. Fakat işin içine giren girdiler biraz fazla. Parametreler biraz fazlaydı. Yani sadece Avrupa'nın istemesi ve Osmanlı yöneticilerin istemesiyle yetmiyordu. Başka bir takım problemler, işte isyanlar, ekonomik problemler, bunlar işin içine girince hadise darmadağın oldu. Şimdi gene gelelim kraliçeye. Kraliçe bu rolünü oynadı. Yani monarşiyi güçlendirdi. Çünkü 21. asırda artık monarşiyle idare edilmek olacak iş değildi. Fakat bu İngiltere'de kraliçe şahsiyetiyle bunu korudu. Bu onun için onun hanesine bir başarıdır. Mesela Gorbaçov öldü geçenlerde. Gorbaçov bir komünistti. Yani komünist zihniyet yıllarca milleti inletmiş bir zihniyete mensuptu ama Gorbaçov glasnost ve perestroika yani şeffaflık ve yeniden yapılandırma politikasıyla komünizmin içinde Rusya'nın önünü açmak istedi. Bu mümkün değildi ama en azından o rejimin yıkılmasını sağladı ve millet nefes aldı. Şimdi Gorbaçov dünyaya, insanlığa ve dolayısıyla Türklük ve Müslümanlığa bu katkıda bulunmuştur. Yani Gorbaçov'u böyle andığımız zaman onu övmüş, sevmiş. Rahmet okumuş olmuyoruz. Yaptıklarını söylüyoruz. Negatif işleri varsa insanlığa ve bu çeşitli cenaha bu da zaten söylenir. Şimdi kraliçenin ölümü bazılarını da bir şaşkınlık meydana getirdi. Her ne kadar bekleniyorsa da yani 96 yıllık bir ömür, 70 yıllık bir saltanat. Kraliçeden sonra ne olacak? Hı hı. Sorusunu öteden beri soruyorlardı. Kraliçe zaten konservatif bir şahsiyetti. Kendinden sonra oğlu Galler Prensi, bazıları işte William'ı geçirecek falan dediler. Çünkü Charles yıpranmış bir şahsiyetti. Hı. Fakat Charles'ı yerine bıraktı. Karısını da onore etti. Camilla Parker'da. Tabii Prenses Diana'dan dolayı çok dedikodular oldu. Ve bu dedikodular kraliçeye fatura edildi.
Onu hiç konuşamadık aslında ama.
Onu başka bir yerde konuşabiliriz. Evet. Çünkü bunun kraliçeyle alakası yok. Bu kraliçeye fatura edilmiş bir şeydir. Edildi. Ve neticede Prens Charles, üçüncü Charles olarak tahta çıktı ve devam etti. Peki Charles annesinin yerini tutabilir mi? Kimse kimsenin yerini tutmaz. Monarşi elbette ki Kraliçe Elizabeth'in tahta çıktığı zamanki monarşi değil. Zaman içinde o kadar adapte etti ki kendisi çok çok konservatif olmasına rağmen Kraliçe Elizabeth. Yani eski devrin yeni devirde bir temsilcisiydi. Ama mesela kraliyet ailesi hakkında dokümenter film yapılmasına izin verdi. Bu şok etti insanları. Yani kraliçe çocuk gezdirirken, elçilerle görüşürken, bahçede mangal yaparken insanlar bunu seyrettiler ve benimsediler. Bu monarşinin popülaritesini arttırdı. Yani kraliçe Charles'a muazzam bir itibar, muazzam bir background bıraktı monarşi hakkında. Charles bunu kullanabilir mi? Kullanmayacak bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz iş sistemin başarısıdır, şahısların başarısı değil. Charles entelektüel bir adamdır. Yaşı da olmuş zaten artık. Evet. 74 olmuş. 48 doğumludur. Yani şimdiden sonra artık bunu yok edecek bir şeydir. Fakat benim tahminim Charles bir geçiş figürüdür. Tahtı Prens William'a hazırlıyor. Prens William ve karısı ve çocukları İngiliz monarşisi için büyük bir şanstır. İnanılmaz sevimli şahsiyetler.
Çok da
popülerler. Yani çok da popülerler ve zannediyorum Prens William'ın varlığı İngiliz monarşisini sonraki asırlara da taşıyacak. Kral Faruk demiş ki rahmetli Mısır kralı, Mısır meliki. Bir gün gelir, 5 tane kral kalır. 4'ü İskambil kağıtlarında, bir tanesi İngiltere'de.
Her şekilde
İngiliz monarşinin güçlülüğünü tebarüz ettiren bir sözdür bu. Zannediyorum dediğim gibi Prens William, 5. William olarak tahta çıktığı zaman İngiliz monarşisi bambaşka bir renkli ama yine var olarak kendisini devam ettirecektir. İngiltere, başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere pek çok ülkede monarşiyi yıkarken kendi ülkesinde monarşiyi gözü gibi koruyor. Bu da çok ibretli bir hadisedir.
Peki diğer monarşilerle beraber bunu da ayrıca konuşuruz.
İnşallah.
Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür
Görüşmek
ederim.
Üzere.
Hoşçakalın.
Hülya'nın Sabahlar.